Ayrım 24.
Telgraf Kulesi meydanına da çıkamazlardı artık. Kışla meydanının çıkışlarına binlerce militan yığılmıştı. Hiç belli etmeden adım adım ilerliyor, çemberi daraltıyorlardı. Kentin güneyindeki Sinan Camisi'nden ezan sesi geliyordu. Birden kışla binasının hastane olarak kullanılan bölümünde bir gürültü koptu. Bağırışmalar, silah sesleri duyuluyordu. Orta merdivenden aşağıya yuvarlananlar, pencereden atlayanlar oldu. Telgraf meydanı tarafındaki binaya sızmışlardı. Bir süre sonra sesler kesildi, kurtarılabilen yaralılar ve hastalar orta avluya taşındı ve duvar dibinde gölge yere yerleştirildi. Güneş çatıların üstünde yükselirken girişlerde toplanmış olan militanlar ellerindeki tüfekleri, palaları, eğri ağızlı kılıçları sallayarak zılgıt çekmeye başladılar. Ürpertici, güven yıkıcı bir sesti bu. Bir süre sonra askerlerin gerilemediklerini görünce yorulup sustular. Hava hızla ısınmaya başlamıştı. Birkaç dizanterili hasta asker daha susuzluğa dayanamayıp dünyadan ayrıldı. Tabur imamının mırıldandığı dualar ölüm sessizliğini derinleştiriyordu. Ölenleri çaresiz merdivenin yanına uzattılar. Çevreyi ağır bir koku sarmış, ortalık iri kara sinekten geçilmez olmuştu. Gerilim birden boşaldı. Türkçe ve Arapça küfürler, lanetlemeler birbirine geçiyor. Arada bir sancıya dayanamayan bir askerin bağırtısı yükseliyordu. Güneş eski kalenin yıkık surları üstüne yükselirken kısa bir toplantı daha yaptılar. Biz ölürsek burada olanları kimse bilmeyecek. Artık ne olacaksa olsun, vuruşacaksak hemen başlayalım. Olur mu be kardeşim, şu yaralılarla hastalara yazık değil mi? Bir sessizlik oldu. Kışlanın arkasındaki telgraf binasından gece yarısına doğru silah sesleri gelmiş ama 1-2 saat içinde ortalık sessizleşmişti. Genç subaylardan biri ölmeden evvel telgraf çekmeyi başarmışlardır belki diye söylendi. Onu da yanıtlayan olmadı. Tartışırlarken doğudan Nabek yolu yanlarından top sesleri duyuldu. Olmayacak şey ama kim bilir, belki. Tartışmayı kesip bir süre beklediler. Top seslerinin arkası gelse umutlanacaklar. Ordu direniyor, şehre girebilirler ve hiç olmazsa şu çapulcuları dağıtırlar diyeceklerdi. Yarım saat beklediler, top sesi bir daha duyulmadı. Tamam, içeride kalan hastaların hepsini dışarı çıkaralım. Bakarsın binaları ateşe verirler. Anlaşıldı, haydi arkadaşlar. İçeride kim varsa dışarı çıkarıldı. Hastaları teselli eden hasta bakıcıların sesleri içlerini karartıyordu. Az daha sabır kardeş. Bizimkiler Merce meydanında toplanıyorlarmış. Az sonra gelip bu çapulcuları dağıtacaklar. Yukarılardaki mahalleden dumanlar yükseldiğini gördüler. Bunlar Türklerin evlerini yakıyorlar. Bu söze aldıran olmadı. Çünkü meydanın iki yanından ilerleyen kalabalık çemberi iyice daraltıyordu. Irmak kıyısından havalanmış, gri kanatlı, boyunları alacalı bir öbek güvercin, kışlanın çatısı üstünde 1-2 dönendikten sonra ana giriş merdiveninin üstündeki çatının alınlığına dizildi. Onları iki kumru izledi ve L biçimindeki kışla binasının köşenin üst yanındaki bacaya kondu. Kumruların hüzün veren gugukları duyuldu. Kimse konuşmaz ve hatta inlemez oldu. Kimi köyünü, kimi de kumrularla ilgili o öyküyü anımsadıklarından acıyla göğe bakıyorlardı. Bir hemşirenin kanlar içindeki bir askere, "Bak kardeş, sana kumrunun hikayesini anlatayım." dediği duyuldu. Geri kalanlar da kulak kesildi. Üvey anası küçük çocuğu zeytinyağı almaya yollamış. Çocuk dönerken arkadaşlarına rastlamış ve oyuna dalmış. Bilirsin ya, çocuk dediğin oyunla doyar. Zaman akıp geçmiş ve güneş batmış, çocuk üvey anadan yiyeceği dayağın korkusuyla eve koşmuş. Tam sokağın başına geldiğinde ayağa takılmış, yağ şişesi yere düşüp kırılmış. Üvey ana kapıda çocuğun yolunu gözlüyormuş, şişenin kırıldığını görünce ana elde sopa koşmaya başlamış. Yandaki hastalardan biri araya girdi. Üvey ana değil mi, çocuğu dayaktan öldürür mü öldürür? Hemşire sesin geldiği yana bakıp gülümsedi. İçinden, yemek yapmayınca kadının kocasından yiyeceği köteyi düşünmüyorlar. Çocuğu acıyorlar da kendi durumlarına bakmıyorlar diye düşündü ve sesini yükseltti. Çocuk dayak korkusundan donup kalmış, kaçmak istiyormuş da kaçamıyormuş. Taş kesilip kalmış ve kadın yaklaşırken ağlamaya başlamış. Üvey ana sopasını kaldırıp çocuğun kafasına indirecekmiş ki Allah çocuğu bir kumru yavrusu yapıvermiş. Sopa inerken kumru yavrusu da pırrrr, üvey ana da uçup giden yavru kumrunun ardından baka kalmış. Yatanlar bu mutlu sona sevindiler. Hemşire bacada guguklayan kumrulara baktı. Bakın, bacada bir şişe var, gördünüz değil mi dedi ve çok özel bir şey söylermiş gibi öyküsünü buğulu bir sesle tamamladı. İşte o zaman, bu zaman bacalara bir şişe konulur. Kumru cismine bürünen çocuk şişeyi alsın, içine yağ doldurup evine dönebilsin diye. Öyküyü dinleyen genç mülazım hemşireye sevgiyle baktı ve sesini yükselterek öyküyü zenginleştirdi. Bundandır işte kumruların bir çocuk gibi ağlamaları. Başka hiçbir kuşunkine benzemez ötüşleri. Yardım, yardım der gibi. Guguk, guguk, guguk, guk guk derler. Hastalar onu onayladılar. Doğru ya. Esahtan doğru, kumrular çocuk gibi ağlaşıyorlar. Tabiplerden biri yanındakine fısıldadı. Bu öyküyü bilmez olur mu şu yaralı köy çocukları? Yeni duyuyorlarmış gibi hüzünleniyorlar. Ölüme inat ediyorlar işte. Öteki yanıtladı. Biz de prorr edip kurtulsaydık bu cehennemden. Kumru onu duymuş gibi birden sustu. O sırada yere çömelerek konuşan subaylar bir karar almanın rahatlığıyla ayağa kalktılar. Askerler hastaların çevresine dizilip dört sıra oluşturdular. Kınlardan çıkarılan süngüler namlulara takıldı. Onların önünde yarım ay oluşturan subaylar tabancalarını çektiler. Askerler tüfeklerini adım adım ilerleyen kalabalığa doğrulttular. Saldırganlar hiç umursamadan bakıyorlardı. Bunda da haklıydılar. Şam'ın dışında savaşın bitirildiğini, Türklerden kim kaldıysa esir alındığını biliyorlardı. Yeterli zamanları olduğundan şu bir avuç askerin eninde sonunda teslim olacağından emindiler. Ortalığa bir kez daha sessizlik çöktü. Derken uzaklardan nal sesleri duyuldu. Nal sesleri giderek yakınlaştı ve U biçimindeki avlunun hükümet meydanına açılan ağzında Avustralya hafif süvari alayının askerleri göründü. Bütün gece bari İngilizlere esir olsak diyen askerler dahi gerçekle yüz yüze kalınca şaşkınlığa uğradılar. Genç subaylardan birinin bağırdığı duyuldu. Hani bizimkiler nerede? Hani şehrin girişlerini tutmuşlardı? Tek bir tüfek atılmadan nasıl geldi bunlar? Başkaca konuşan olmadı. Anzak süvarileri atlarından inip sağlı sollu binalara koştular ve pencerelere yerleştiler. Kalabalığın arkasından atıyla öne çıkan süvari kumandanı kendi dilinden bağırarak bir şeyler söyledi. Onun yanına gelen kıvırcık saçlı bir genç Ermeni söyleneni çevirdi. Türk askerleri ve subayları, ordunuz teslim alınmıştır. Siz ateş etmezseniz biz de etmeyeceğiz. Pencerelerdeki anzaklar tüfeklerini dışarı uzattılar. Namluları ışıldayıp duruyordu. Türk tarafından bir subay yanıtladı. Önce yaralıları ve hastaları alın, sonrasını konuşuruz. Okey, send them all. Tercümesi, hepsini yollayın. Hastaları korumaya almış olan askerler tüfeklerini omuzlarına astılar ve sedyelere yapıştılar. 5-6 adım ilerlemişlerdi ki Selimiye Camisi yanından tüfek sesleri, bağırışmalar, tekbir sesleri duyuldu. Arada bir gök gürlemesi gibi Faysal, Emirül Mümin Faysal sesleri yükseliyor, tüfekler patlıyordu. Bir grup Türk askeri tüfeklerini pencerelerdeki anzaklara doğrulttu. Soluklar tutulmuş, gerilim iyice yükselmiş ve alana sessizlik çökmüştü. Her iki yandaki subaylar da konuşmaktan çekiniyorlardı. Sessizliği kale yönünde toplananların zılgıtı bozdu. Güvercinler korkuyla havalanıp çatıya kondular. Hemen bir öbek oluşturarak konuşan subaylar elde tabanca birden döndüler. Kendilerine doğru koşan saldırganların üstüne yürüdüler. Sedyeleri oldukları yere bırakan askerler de tüfeklerini ele alıp kumandanlarının arkası sıra koştular. Silahlar patladı, birkaç asker ve subay yere devrilirken saldırganlardan da 20'ye yakını inmişti. Saldıranlar geriye kaçıştıktan sonra biraz bekleyip yeniden koşmaya başladılar. Kılıçlar, palalar savruluyor, tüfekler patlıyordu. Bazı yaralı askerler de yattıkları yerden fırlayıp saldırganların üstüne atıldı. İkinci boğuşmada saldıranların geri çekilmesiyle sonuçlandı. Bir süre aralarında konuştuktan sonra yeniden zılgıt çekmeye başladılar. Bir tüfek patlamasıyla çılgınca koşmaya başlayan saldırganlar bu kez sonuç almaya kararlı görünüyorlardı. Türk askerleri ve subayları da son güçleriyle öne atıldılar. Pencerelerdeki Anzak süvarileri dışarı sarkmışlar, bir o yana bir bu yana bakarak Türk askerlerinin son süngü saldırısını izliyorlardı. İçlerinden birinin gür sesi duyuldu. Go Jacka go! Ona ötekiler de katıldı. Go Jacka go! Give it to the bastards! Öğlen güneşinin altında yapılan bu son savaş çok sürmedi. Türk subay ve askerleri yere serilmişti. Şurada burada yatan yaralı ve hastalardan çoğu ölmüş, ortalık kandan çamura dönmüştü. Birçok saldırgan da yerlerdeydi. Geri kalanlar meydanın gerisine çekilmiş, bir süre dinlendikten sonra yeniden saldırmaya hazırlanıyorlardı. Anzaklar bahçeye girip sağ kalan hastaların çevresinde bir çember oluşturdular. Karabini yolunun oradan tüfeklerini ve kılıçlarını yukarılara kaldıran, asker giysili sarı beyaz siyah kefiyeli, çığlıklar atan Faysal bin Hüseyin bin Haşimi askerlerin arasında bir deve ilerliyordu. Devenin hörgücünde başını göğe kaldırmış beyaz ipekten kefiyesi ve sırtında albay giysisiyle ilgi çeken sarışın adam, Victoria Oteli'ne doğru ilerlerken yüzünde anlatılması da, anlaşılması da güç bir mutlulukla sırıtıp duruyordu. Sağından ve solundan alana akanlar Victoria Oteli'nin önüne geldiklerinde tüfeklerini yukarı kaldırıp olanca güçleriyle Lawrence'a doğru sallıyor ve gırtlaklarını yırtarcasına bağırıyorlardı. Şamlı yaşlılar ve çocuklar olanları uzaktan şaşkınlıkla izliyorlardı. Bu gürültü arasında kışla avlusunda yerlere serilmiş askerlere ve hastalara koşan Gurebe Hastanesi'nin iki hemşiresinden biri çevrelerinde dönüp duran İngiliz subayına baktı ve boğazını yırtarcasına bağırdı. ''Neden izin verdiniz, neden?'' Bu sorunun yanıtını o genç Anzak subayı bilemeyecekti. Onlar Türklerin elinden hem Hristiyanları hem de Müslümanları kurtardıklarına inanıyorlardı. Şam şehrinin 800 yıl önceki adı Dimeşk idi ve Büyük Selçuklular orayı bir meliklik merkezi yapmışlardı. Meliklerden Dukak, Tutuş ve Atabey Tutegin orada yurt kurmuşlardı. Musul valisi Çökürmüş, Artuklu emiri Sökmen Haçlılara karşı orada Araplarla birlikte savaşmış idi. Haçlı krallarından Richard'ın ülkesinden gelen General Allenby'nin sırasıydı şimdi. İngilizler 12 günlük savaşı son süvari zaferi diye yazarlar. Oysa savaş sona ermemiştir. Bir gece önce Şam'dan trenle gidenlerin de söyleyecek sözleri vardır. ...1918 ekibinin o ilk gününden 30 yıl sonra Şemsettin Günaltay'ın yazdıklarını okuyanlar, bunları bilseydik demişlerdir belki. Bunları bilseydik işin sonu değişmezdi ama hiç olmazsa şu istilacıları uygar kurtarıcılar olarak görenleri uyarırdık. Bu istilacı uygarlar neden her şeyi tersine çevirirler ve iyi olan ne varsa onların elinden çıkmış olur? Kötülüklerini örtmek için mi? Üstün insanlıkları zarar görmesin diye barbarlıklarını saklama çabasıyla soygunlarına kılıf dikmek mi isterler? Olayların yarısını çöpe atmaları ve öteki yarısına da gerçeklik olsun diye biraz bilimsellik katma hünerlerine de diyecek yok. Büyük savaşın kapısını araladığı yeni cehenneme girmeden önce bir soluk alıp Günaltay'ın satırlarını okumalı. Üçüncü binde bu dar şerit ile arkasındaki çukur Suriye'de böyle bir halk yaşadığını, siyasi ve ticari maksatlarla Biblos ve İskenderun'a kervanlar, gemiler, ordular gönderen Sine Arpatesileriyle Mısır firavunlarından öğreniyoruz. Onlar buralardaki halka Fenikeliler değil, Amurrular ve Amular adını veriyorlardı. Sonraları Yunan kaynaklarında bu halka verilmiş olan Fenikeliler adı ilk defa Homeros tarafından ortaya atılmıştır. Halbuki Fenikeliler kendilerine sonradan verilmiş olan bu adı bilmiyorlardı. Onlar yazı yazmaya başladıkları zamanlardan sonra daima kendi kendilerini Kenanlar adıyla anıyor ve mensup oldukları şehirlere nispetle Sidonlular, Tirliler diye ayırt ediliyorlardı. Tel Amarna mektuplarında da Mısır sınırlarından İskenderun körfezine kadar uzanan sahil ile arkasındaki bölgeye Akkad lehçesinde Kinnahi veya Kimahu yani Kenan adı verilmiş olduğunu görüyoruz. Memleketlerle kavimleri eponim kahramanlarla temsil eden Tevrat'ta ise Sam'ın oğlu Kenan bunun ilk çocuğu da Sidon'dur denilmektedir. Mısır firavunu Seti I'de Karmel'in güneyinde ve sahilde bulunan bir kaleye Pakanana adını vermiş olduğu Mısır kaynaklarından öğreniyoruz. Suriye sahillerinin daha sonraları da bu adlanılığını Selefkos krallarından Antiyokos IV, M.Ö. 176-164, zamanında yaşayan Lübnan prensine ait sikkeler üzerinde Kenan yazılmış olmasından anlaşılmaktadır. 1918 Eylül'ün o son sabahında Beyrut'ta yaşananlarla bu uygarlık soygunu arasında bir ilişki kurmak gerekmiyordu. Çünkü Beyrutlular bile binlerce yıl içinde Kenanlı olduklarını unutmuşlardı. Üstelik Homeros uydurmalarıyla uğraşacak bir durum da yoktu. Yazılı olmayan ezberden aktarılan efsane Homeros şiirlerine dayanarak tarih yazanlar ve onun yurdunu uygarlıkların beşiği olarak benimseyenler o eski uygarlıklar adına savaş makineleriyle yaklaşmaktaydılar. Onlar yaklaşırken Beyrut kışla binasının mermer merdivenlerinden inen süvari kaymakamı Ferhat Bey de şaşkınlığının üstesinden gelmeye çalışıyordu. arabaların faytonların arasından geçip geldiğini ayrımsamamıştı. Burç meydanının orta yerindeki belediye bahçesinin fıskiyeli havuzunun yanında durdu. Bir anne yana gideceğini düşündü. Üç katlı hükümet binasının en yukarısı da Yunus balığı biçiminde yapılmış alınlığın orta yerindeki büyük saate baktı. Trenin kalkmasına daha 3 saat var. Bizim Halim'e uğrayayım dedi ve bahçeyi geçip Osmanlı Bankası'na yürüdü. Bakır işlemeli iki büyük kapının bir kanadı ardına dek açıktı. Mermer döşeli holün sol yanındaki halı kaplı merdivenden çıkmaya başladı. 8. basamakta soluğu kesilir gibi oldu. Göğsünde sancı yoktu, iyileşmişti ama mermi akciğerin bir bölümünü de çalışamaz duruma getirmişti. Soluklandıktan sonra trabzana tutunarak 1. kata ulaştı. Dar koridordan ilerledi. Açık kapıdan sesler geliyordu. Fransızca konuşuyorlar. Yahudi tüccarlar olmalı, en iyisi biraz beklemek diyerek pencereden meydanı izlemeye başladı. Halim'in işi zordu doğrusu. Beyrut ihracatçılar, istihbaratçılar, kumarbazlar yatağı olmuştu. Büyük savaş döneminde ticaret iyice duracak deniyordu ama hiç de öyle olmamıştı. Yahudi tüccarlar dağlarda üretilen ipeyi satmanın bir yolunu bulmuşlar. Bu arada şeker getirip el altından satıyorlardı. Halim'in sesinden isteneni yapmadığı anlaşılıyordu. Onlar da inat edip duruyorlardı. Fransızca arasına Almanca da karışıyordu. Bu iş uzayacağı benziyordu. Kapının kıyısından başını biraz uzattı. İçerideki konuklar onu görünce sustular. Halim buyurun efendim buyurun diyerek ayağa fırladı. Rahatsız etmeyeyim. Olur mu efendim? Baylar yabancımız değil. Buyurun. Ferhat Bey fes elinde içeri girdi. İki tüccardan kısa boylu, hafif göbekli olanı hemen ayağa kalkarak, elindeki fotörü göğsüne tutup başını eğerek selamladı. Daha uzun boylu, kupkuru olan genç adam yerinden doğrulup, ince uzun kolunu uzattı. İncitmekten korkarcasına parmaklarını sıkmadan tokalaştı. Ferhat Bey pencereye yakın olan deri koltuğa otururken, rica ederim lütfen devam ediniz dedi. Halim ince bıyıkları biraz uzunca kesilmiş favorileri ve özenle geriye taranıp briyantinlenmiş parlak siyah saçlarıyla bir bankacıdan çok Burç Meydanı'nın deniz yanındaki Avrupa gazinosunda sahne alan Fransızca şansonlardan sonra konsolosluk çalışanlarının hanımlarının isteği üzerine programını kesinlikle Amerikan country müziğiyle ve Napolitenlerle bitiren kimine göre Fransız kimine göre İtalyan artiste benziyordu. Ferhat Bey gazinoya gitmemiş şarkıcıyı da görmemişti. Beyrut hastanesi gecelerinde gurbet acısı içine çöktüğünde acılarını derinleştiren bu şarkılar pencereden içeri süzülürdü. Şarkıcının resmini liman binasının ve zenginlerin sayfiye semti Reisi Beyrut'un bahçe duvarlarına yapıştırılan afişlerde görmüştü. Tüccarlar dertlerini bir kez daha anlatmaya koyuldular. Ferhat Bey onları rahatsız etmekten çekinerek pencereden Lübnan dağının yamaçlarına dalıp gitti. Sırtlar önce dik kayalarla başlıyor, daha sonra seyrek ağaçlıklar, yukarıda daha koyu yeşilliklere ulaşıyordu. Yeşillikler arasında kırmızı çatılı birer beyaz lekeye benzeyen evleriyle yan yana dizilmiş küçük köyler, yağlı boya peyzaj tablosundan aceleye taşınmışlar gibi görünüyorlardı. Onların üstünde doruklara uzanan koyu yeşille siyah arası dalga dalga sedir ormanı bulutları içinde yitip gidiyordu. Amanos dağları Antakya Ovası'nı deniz tarafında bıraktıktan sonra birden inişe geçer ve düzlüklere kavuşur. Akdeniz kıyılarından Halep'e uzanan bu düzlükler güneye inildiğinde Lübnan Dağı ile birlikte yükseliverir. Akdeniz kıyısı boyunca inen dik ve keskin kayalıkların aralarından yolunu bulan akarsular Akdeniz'e kavuşurken iri taşları önlerine katıp getirirler. Sonbaharda başlayıp sonraki bahara dek gök gürültüleri eşliğinde yağıp duran yağmurlarla oluşan seller, sedir ve çam köklerinden koparabildikleri toprakları da indirirler kıyıya. Yanardağ artığı kayalıklar eriyip aşağıda denizle yamaçlar arasında kumsallar oluşturur. Akarsular yalnızca taşı toprağı değil, Lübnan ve Anti-Lübnan dağlarının çobanlarını, iki dağ arasındaki Beka Vadisi'nin çiftçilerini yani Kenanlıları da koylara indirir. Akdeniz'in en hünerli gemi ustaları olur Kenanlılar. Uzun uzun boylu, suya, sıcağa, kurda, böceğe dayanıklı sedir ağacından en ince tahtaları onlar çıkarırdı. Derler ki peygamber kralların en büyüğü Hazreti Süleyman yüzlerce karısından her biri için yaptırdığı sarayların kerestelerini Kenanlılardan almıştır ve karşılığında zeytinyağı ile sabun vermiştir. Kenanlı Yaman denizciler de yağı ve sabunu herhalde Akdeniz'in ötesine iyi fiyata satmışlardır. Yalnız aldıklarını değil, yaptıklarını da satmış Kenanlılar. Değerli taşlardan, madenlerden yüzükler, küpeler, bilezikler, kolyeler yapıp Firavunların sülalesine, Egelilere, Greklere ve Etrüsklere satmayı becermişler. Kleopatra'nın ateşli bedenini süsleyen takılar da onların ellerinden çıkmıştır büyük olasılıkla. Şu hastane günleri insana neler öğretiyor? İnsan öğrenmezse yattığı yerde çürür gider. Bedeni iyileşir ama ya ruhu? Ferhat Bey, görüntü kesilmese dağların doruklarında çobanlardan ve Beyrut'un eski tüccarlarından dinlediği masalsı tarihin esintileriyle çıktığı bu gezintiden kopamayacaktı. Banka görevlisinin uzattığı gümüş tepsiden Çin işi, açık mor ve pembe çiçeklerle bezenmiş fincanı teşekkür ederek aldı. Halim, müşterilerin dikkatini dağıtmak ister gibi iki elini masaya dayayarak hafifçe öne eğildi. Saatiniz nasıl efendim? Dağ havası yaramıştır ümit ederim. Hafta arası Beyrut'a teşrif edebildiğinize göre. İyiyim hamdolsun. İnişimizin sebebi harbin durumunu merak ettiğimizdendir. Garnizondaki arkadaşları da görelim dedim. Kısa boylu tüccar küçük gözlerini iyice açarak İstanbul ağzıyla sordu. Kumandan bey efendi, işittiklerimiz ne derece hakikattir? İngiliz kuvveti Hayfa limanını almış ve bu tarafa geliyor imiş. Ferhat Bey beklemediği bu soru karşısında duralayınca genç olanı İtalyanca, Fransızca karışık bir şeyler söyledi. Ferhat Bey, Fransız hemşire Mary'den öğrendiği çatpat Fransızcasıyla onun Almanların Fransa cephesinde iyi durumda olmadıklarını söylediğini çıkardı. İçinden hay Allah, nereden geldim buraya, bu yabancılara mağlubiyeti izah etmek kolay iş değil diye geçirdi. Kısa boylu olanı küt parmakla elini hafifçe kaldırıp karşısındakinin sözünü kesti ve yana döndü. Sanki başka bir dünyadan söz eder, bir gazeteden aktarır ve aklı ermiyormuş gibi çocuksu bir sesle sordu. Kumandan bey hazretleri, zannımca Şam'ı da alacaklar, bilmem ki buralar nice olur. Sorusunu kendisi yanıtladı. Fil hakika bura milleti Fransız'a temayüllüdür. Ama velakin Amerikalılar da boş durmazlar, zırhlıları denizde beklemekte. Ferhat Bey sıkıldığını belli etmemeye çalışarak zaman gösterir efendim diyebildi. Adam istediği yanıtı alamamaktan duyduğu hoşnutsuzluğu bastırarak öne eğildi. Buğulu bir sesle olağan dışı bir bilgi iletircesine tane tane konuşmaya başladı. Nasıl olur bilmem, Amerikalılar son zamanlarda Beyrutlularla pek dostlar. Bahriyeliler gece geç vakit zırhlıya döner iken sokaklarda kavgadan geçilmezdi. Son zamanlarda ise geceyi buralardaki evlerde geçiriyorlar. Sesi birden yükseldi. Beyefendi, Alman konsolosu da eşyalarını toplamış. Bizim cemaate gelince Osmanlı'dan çok himmet görmüştür. Sadakatimizden şüphe edilemez. Hem bilmem ki ne demek lazım gelir. Bu Fenikeliler 1000 yıl evvelisinde bile hep kuvvetliden taraf olmuşlardır. Katolik Maruniler ile Müslüman Dürziler birbirine düşünce Fransız asker çıkarmış ve iki taraf da itaat etmişlerdir. Fransız öyle girmiştir buralara. Yoksa bizim cemaatimiz Osmanlı idaresi altında memnun ve mesrur idi. Dipnot mesrur memnun sevinçli. Ferhat Bey göğsünde sancıyla yüzünü buruşturdu. İçinden yok, bu sancı o yaralı yerdeki sancıya benzemiyor. Göğsümün sağ yanını yakan ince bir sızı bu diye söylendi. Halim onun yüzündeki kasılmadan durumu anlamıştı. Yerinden yavaşça doğruldu, güven dolu, madeni güzel bir sesi vardı. Baylar, endişeye mahal yoktur. Bizler mukavelelerden daha fazla söze emniyet ederiz. Sizlerin de itimatlarınıza layık olmaya çalışırız efendim. Adamlar durumu anlamışlardı. Telaşla ayağa kalktılar. Ferhat Bey'in elini kibarca sıktılar ve geri geri giderek kapıdan çıktılar. Halim konuklarını yolcularken Ferhat Bey içindeki sızının basit bir sıla özleminden kaynaklanmadığını, bu genç adama nasıl anlatabileceğini düşünüyordu. Anlatsa o anlayabilir miydi? Bu gençler için, özellikle Avrupa'da eğitim görenler için savaş, işler iyi gittiği sürece uzaklarda oynanan bir oyun gibidir. Halim elini pencereden yana uzatarak, ''Bakınız efendim'' dedi. İngiliz kruvazörlerinin önüne Fransız zırhlıları geçip demirledi. Zaten Arap aşiretlerinin bir devlet idaresi inşa edebileceğine buraların ahalisi de inanmaz. Zırhlılar da bu şekil bir idareye müsaade edilmeyeceğine şahitlik ediyor. Bu vaziyette göstermelik istikrar olur, sizin de endişenize mahal yoktur. İyice eğildi gizemli bir havada, gerisini zannımca Fransa getirir. Bir tek Beyrut değil, Şam'a kadar cemaatlerin ve tüccarların tamamı Fransız idaresini istiyor dedi.